Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Seçim döneminde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük seçim vaatlerinden biri olan kamuda mülakatın kaldırılması vaadi yerine getirilmedi. AKP seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında kamuya işe alımları mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız ifadelerini kullanarak sözde büyük vaadini tanıtan Erdoğan'ın mülakat sözü tutulmadı. Eğitimde torpil tartışmaları da sürüyorken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatın devam edeceğini açıklaması tartışmalara neden oldu. Bizler de bu mülakat meselesini konuğumuz Bir Gün yazarı eğitimci Feray Aytekin Aydoğan'la konuşacağız. Sayın Aydoğan hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Bakan Tekin'in açıklamasında şöyle bir ifade yer alıyordu. Cumhurbaşkanımız uygulanış biçiminden rahatsızdı. Biz mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Bu ifade bize ne anlatıyor Sayın Aydoğan?
Aslında şuradan başlamak gerekiyor sanırım. Sürekli eğitim sisteminin değişikliği ve bakan değişikliğine vurgu yapılarak eğitimde yaşanılan sorunların temel nedenlerinden birinin bakan ve sistem değişikliği olduğu vurgusu yapılıyor ve yapboz tahtası cümlesi maalesef çok kullanılıyor. Ancak aslında yine 2002'den bugüne baktığımızda kadrolaşma politikalarına ve eğitimde yapılan tüm değişikliklere baktığımızda bu çok sistemli, çok da planlı bir şekilde siyasi iktidarın ve tabii ki var olan şu anki rejimin gerçekleştirdiği kesintisiz bir değişim. Ancak yine de şunu vurgulamak gerekiyor. Bazı isimler bu siyasi iktidarın hem eğitimin piyasalaştırılması hem dinselleştirilmesi ve devamında siyasi bir kadrolaşma yaratılması noktasında birçok isimden çok daha hızlı bir şekilde bu süreci gerçekleştiriyor. Bu isimlerin başında da şu anki Milli Eğitim Bakanı geliyor ve Milli Eğitim Bakanı'nın bakan olmadan önceki müsteşarlık süreçleri de hem öğrencilerin eğitim hakkı hem de eğitim emekçilerin hakları açısından çok sayıda hukuksuzluğun yaşandığı dönemler oldu. Mülakat konuşulurken bu geçmiş süreçleri de görerek de konuşmak gerekiyor. Ve yine Milli Eğitim Bakanı çıktığı televizyon kanallarında sürekli şu cümleyi vurguluyor. Vicdanlı ve inançlı olduğum için kimsenin hakkını yemeyeceğim diyor. Bu cümle dahi tek başına mülakatın hukuksuzluğunun kanıtı. Hani sosyal hukuk devletinde hiçbir şekilde istihdam meselesi kişilerin vicdanı ve inancının belirleyici olduğu bir şekilde işlemez. Yani kurduğu cümleler bile, yani bu sistemi, bu hukuksuzluğu savunan cümleler bile hukuksuzluğun ayrı kanıtı. Ve yine hem şu anki Milli Eğitim Bakanı'nın hem geçmiş süreçleri hatırladığımızda mülakat ilk ne zaman getirildi? 27 Temmuz 2016'da
kendisinin
yine şu anki
müsteşarlığında.
Bakanın evet müsteşarlığı döneminde 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile ki kanun hükmünde kararnameler de tek başına hukuksuzluğun açık göstergeleri hem sözleşmeli öğretmenlik yani öğretmenlik mesleğinin güvencesizleştirilmesinin en temel adımlarından biri ve birlikte de yine bu kararla öğretmen alımlarında mülakat uygulamasına geçildi. Ve yine KPSS ve mülakatın yarı yarıya etkili olacağını sözde bir güvence olarak açıklıyor Milli Eğitim Bakanı. Ancak KPSS puanının yok sayılıp yalnızca mülakat puanına dayalı sistemin başlatılması da birebir kendisinin yine müsteşar olduğu dönemde hayata geçirilmiş oldu. Ve yine şunu da hatırlatmak gerekiyor. Yine Yusuf Tekin'in müsteşarlığı döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda şube müdürü olarak görev yapacakları belirlenmiş 20 kişilere 29 Aralık 2013'te bir görevde yükseltme sınavı yapıldı. Bir yazılı sınav yapıldı. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan 5913 adayda yine 10-28 Şubat tarihleri arasında 2014'te sözlü sınava girdiler. Ve yine sözlü sınavdan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan ve başarılı sayılan 3287 adayın sadece 1709 kişinin ataması gerçekleştirildi. Ve çok sayıda ataması yapılmayan aday yazılı sınavın değil yalnızca sözlü sınavın yani mülakatın geçerli olarak kabul edildiği, atamaların bu şekilde gerçekleştirildiği ve bunun da hukuksuz olduğu, haksızlığa uğradıklarını ifade ederek mahkemeye başvurdu. Ve Danıştay 2. ve 5. dairesi de bu mahkemeye başvuruları haklı buldu. Mülakatın tamamen hukuksuz olduğuna hükmetti. Ancak bu yargı kararları uygulanmadı. Bu yargı kararlarının uygulanmaması döneminde de yine müsteşar Yusuf Tekin'di. Peki komisyonlarında şu an görev alacağı muhtemel şube müdürleri kimler olacak? Tam da Yusuf Tekin'in müsteşar olduğu dönemde hukuksuzca Danıştay kararları, yargı kararları dahi yok sayılarak belirlenen şube müdürleri, yani kendileri hukuksuz bir süreçle atanan kişiler tekrar kimlerin öğretmen olacağına karar verecek. Şimdi süreç nasıl işleyecek? Milli Eğitim Bakanlığı şu anda branşlar bazında 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek sözlü sınav için alınacak, branşlar bazında alınacak öğretmenlerin 3 katı kadar öğretmeni sözlü sınava çağıracak. Sözlü sınavdan alınan puanlar ile atama yapılacak. Ancak bu öyle bir engelli koşu ki KPSS'ye girmeniz yeterli olmuyor. Mutlaka yine sözlü sınav süreçlerine ilişkin takvim işlerken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına da tabi tutuluyorsunuz.
Yani güvenlik uzun ve meşakkatli, insanları aslında fişledikleri bir süreçte diyebilir miyiz Sayın Ayda?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının hukuksuzluğu da hem yargı kararları hem de Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenmiş durumda. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararları da yok sayılıyor, yargı kararları da yok sayılıyor. Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının hiçbir bilimsel, objektif kriteri yok. Tamamen senin de ifade ettiğin gibi kimlerin öğretmen olacağına sadece ve sadece siyasi iktidarın karar verdiği, var olan rejimin karar verdiği, Türkiye tarihinde aslında hiçbir dönem yaşamadığımız hukuksuzluğun en büyük boyutunu yaşıyor öğretmen arkadaşlarımız, atama bekleyen arkadaşlarımız. Ve bu engelli koşuyu da başarabilirse, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçmeyi başarırsa da yine sözlü sınav mülakat engeliyle karşı karşıya kalıyor. Ya tamamen, yani iktidar kimi makbul öğretmen olarak görüyorsa, kimi gerçekten siyasi kadrolaşmaya uygun olarak görüyorsa, hangi üniversiteden mezun olursanız olun, hangi nitelikte eğitim alırsanız alın, KPSS puanından kaç alırsanız alın, sonuçta belirleyici olan iktidarın istediği kişilerin öğretmen olarak atanmasını belirleyecek bir sistem.
Ve Sayın yine Aydan, aslında tam bu noktada bir araya girsem olur mu? Şimdi genel bir çerçeve çizdiniz. Aslında bütün hukuksuzlukları ve hak ihlallerini de dile getirdiniz. Ve bu aslında güvenlik soruşturmaları, KPSS puanına bakılmaksızın yine sözlü sınavlardan çıkacak sonuçların emekçiler için, eğitim emekçileri için belirleyici olacağını söylediniz. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi elimize bir takım belgeler geliyor. Herhangi bir ilin, herhangi bir ilçe başkanının mesela bir mektubuyla, bir notuyla veya bir talimatıyla şu isimler dikkatinize alınmalıdır, rica ederim gibi notlar veriliyor kişiler mülakata girmeden önce. Ben mülakat süreçlerinde neler yaşandığını, eğitim emekçilerinin mülakatlarda nelerle karşılaştığını da sormak istiyorum size.
Aslında birebir basına yansıyan, sosyal medyada yapılan paylaşımlardan yüzlerce örnek verebiliriz. Birebir bu hukuksuzluğu yaşayanların paylaşımlarından. Örneğin yine 2021 yılında, 25 Kasım 2021 yılında gerçekleştirilen yine öğretmen alımlarında sözlü sınav süreçlerinde hani kendi kişisel isimleriyle de paylaştılar ama yine de isimlerini paylaşmayacağım. Örneğin bu sözlü sınav hukuksuzluğunu yaşayan öğretmen arkadaşlarımızdan biri diyor ki gece gündüz çalıştım, KPSS'de 92 puan aldım. Kendi branşımda, felsefe branşımda öncelik birinci sıradaydım ve elendim. Mülakatta 58 puan veriliyor. Ve yine başka bir öğretmen arkadaşımız bu hukuksuzluğu yaşayan, biyolojide kendi branşında yine KPSS'de birinci olduğunu, yine alanında doktora yaptığını söylüyor ve soruyor. Hangi kıstasa göre elediniz? Mülakatta 55 puan veriliyor. Ve yine çok daha önceki yıllarda soruların niteliği, soruların içerikleri açısından da yine tamamen siyasi kadrolaşmaya uygun sorular seçildiğine ilişkin onlarca örnek gördük. Kendi alanında yine az önce paylaştığım örneklerde olduğu gibi birinci olan, dereceye giren çok sayıda arkadaşımızın yine sözlü sınavlardan, mülakatlardan geçemediğini gördük. Bütün öğretmen istihdamını AKP yine iktidar olduğu günden bugüne kadrolaşmaya uygun biçimde hayata geçirdi. Örneğin yine bu sözlü sınava girecek öğretmenlerin sayısal öncelik sıralamasına bakalım hep birlikte. Sınıf öğretmeni her zaman Türkiye'de en büyük ihtiyaçlardan biri. Hala çok sayıda sınıf öğretmeni, kadrolu sınıf öğretmeni ki örneğin ben merkezi bir okulda çalışıyorum. Maltepe'de. Bu kadar merkezi bir okulda çalışmama rağmen bile ücretli öğretmen arkadaş var çalıştığım okulda. Hani 100 bine yakın, belki de son sayıyla birlikte, güncel sayılarla birlikte 100 bine aşkın ücretli öğretmen çalışıyorken, sınıf öğretmeni en temel ihtiyaçlardan biriyken hala 7878 gibi bir sıralamayla sınıf öğretmeni alınıyor. Ve yine psikolojik danışman ve rehber öğretmen özellikle salgın ve 11 ilde yaşanan depremle birlikte en azından her okula bir tane psikolojik danışman ve danışman rehber öğretmen atanması zorunlulukken yine 3000'lerde 3600 gibi bir sayıyla ikinci sırada yer alabiliyor psikolojik danışman ve rehber öğretmen ki sadece deprem bölgesindeki öğrencinin ihtiyacını bile karşılayabilecek bir sayı değil bu sayı. Yine okul öncesi dünyanın genelinde kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmaz çocukların akademik, bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimleri için en önemli alan denilmesine rağmen 3. sırada yer alabiliyor. 3269'da 4. ilköğretim matematik öğretmenliği. Peki 5. ne? Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği. AKP iktidara geldiği günden bugüne öğretmen atamalarında ilk 3 veya ilk 5 sıralamada mutlaka din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yer alması ancak en temel, en ana derslerin bile yer almaması da zaten bu siyasi kadrolaşmanın başka bir kanıtıydı. Ve yine Yusuf Tekin bakan olduktan sonra ne gördük biz yine yakın dönem hayata geçirilen yönetmeliklerden biriyle 12 Eylül 2010 referandumunda 80 darbecileriyle hesaplaşacağız diyenler tam da darbecilerin hayata getirdiği ve darbenin ürünü olan zorunlu din derslerini bu 21 yıl boyunca seçmeli adı altında fiilen her geçen yıl daha da arttırdılar. Bu zamanda eğitim emekçisi mücadelesinin öncülerinden Dursun Akçam'ın aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümü ve Dursun Akçam'ın kurduğu cümleyi bir kez daha aslında hatırlamak gerekiyor ama biraz daha değiştirerek hatırlıyoruz ve yaşıyoruz şu anda. Der ki Dursun Akçam bizim mücadelemiz eğitim emekçilerinin mücadelesi çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi ve biz mutsuz öğrencilerin mutlu öğretmenleri olmayı reddediyoruz. Ancak 21 yılın sonunda mutsuz öğrencilerle birlikte mutsuz öğretmenler yaratan bir tabloyla karşı karşıya kalmış durumdayız. Öğretmen arkadaşlarımızın bu mülakat hukuksuzluğuyla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hukuksuzluğuyla birlikte yıllardır binbir emekle sahip oldukları mesleklerini ellerinden çalıyorlar. Bu karanlığı, bu hukuksuzluğu yaşatıyorlar. Hayallerini, umutlarını ellerinden alıyorlar. Aynı zamanda bu yaşatılan hukuksuzluk öğrencilerimizin eğitim haklarına ilişkin de yapılan bir hukuksuzluk. Mülakatı savunulabilecek tek bir örnek dahi verilemez ve eğitim emekçilerinin en temel mücadele başlıklarının başında da mülakatın, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi bu hukuksuzlukların kaldırılması geliyor. Birincil sorumluluklarımızdan biri de bu.
Sayın Aydoğan çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Bir gün yazarı eğitimci Feray Aytekin Aydoğan'la mülakat meselesini ve eğitim emekçilerinin içinde bulunduğu durumu konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.